Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 10. Ayrım. Bölüm 5. Sana iyi geçirmiş ama. Eve, bir sağlık görevlisi Feeney'e pansuman yaparken yanlarına çömeldi. Yüzbaşının yanağındaki uzun, geniş morluğa bakarak dudaklarını büzdü. Uzun süredir yüzüne darbe almamıştın, değil mi? Evet, ben başka insanlar gibi burnumu her şeye sokmam. Sen ve ben, Dallas, konuşmamız gerekecek. Sana daha iyisini öğrettiğimi sanıyordum. Zaten bir rehine varken, yeni bir rehine olarak... Ben rehine gibi duruyor muyum? Ayrıca son zamanlarda kendi kelepçelerimle kendi koltuğuma bağlandığımı da hatırlamıyorum. Feeney bir iç geçirdi. O konuda şansı işine yaradı. Ve biliyorsun ki şans... Evet, bir polis için gerçek bir bonustur. Biri böyle söylemişti bana. Eve ona gülümsedi ve elini elinin üzerine koydu. Feeney elini çevirerek genç kadının elini sıktı. Sana borçlu olduğumu filan düşünme sakın. Hiç şansın yok. Ayrıca kocanın o yatma ve becerme filan konularının zırva olduğunu anlamasını sağla. Biliyorum, eminim şu anda gözünü kıskançlık bulutları kaplamış halde üzerine atlamayı planlıyor olmalı. Ama biraz sakinleştirmek için elimden geleni yaparım. Feeney başını salladı. Fakat ileri doğru bakarken gülümsemesi yavaş yavaş soldu. Bizi çok hazırlıksız yakaladı Dallas. Hiç beklemiyorduk. Öyle ani oldu ki ben bile ne olduğunu anlayamadım. Anlayamazdın zaten, anlayamazdın diye tekrarladı Eve. O hastaydı Feeney, hastalanmıştı. Bir virüs gibi, enfeksiyon gibi bir şey bulaşmıştı. Ne halt olduğunu bilmiyorum bile. Morris üzerinde çalışıyor. Truhart'ın öldürdüğü adamda da aynı şey oldu. Bilgisayarda. Yani bilgisayarda bir şey olmalı. Tanrım diye düşündü Feeney. Çok yorgundu. Yorgun ve rahatsız. Tek yapabildiği başını sallamak oldu. Bilim kurgu gibi bir şey ama bu Dallas, bir bilgisayarın bozabileceği tek şey gözlerindir. Holloway'i Cockburn'un bilgisayarında çalışması için görevlendirdin. Gün sonunda Cockburn'e aynı semptomları sergilemeye başladı. Çıkarım deniyor buna Feeney. Bilim kurgu ya da değil ama durum bu. O bilgisayarın içinde bir şey var ve biz bazı cevaplar alana kadar karantina altında olacak. İyi bir çocuktu o. Arada sırada kaytarırdı ama iyi bir çocuktu ve iyi bir polisti. Bu sabah azarladım onu biraz ama bir ayar çekilmesine ihtiyacı vardı. Öğleden sonra da McNabb'le biraz tartıştıklarını hisse... Feeney elini şakaklarına götürdü. Tanrım! McNabb'le ilgileniyorlar. İyi olacak. Göründüğünden serttir. İyi olacaktır, değil mi? Gülümsemeye ve karnında hissettiği yoğun kasılmayı görmezden gelmeye çalıştı. Çocuklarımdan dördü yaralandı ve bir tanesi öldü. Nedenini bilmem lazım. Evet, nedenini bilmemiz lazım. Başını çevirerek Holloway'in boş çalışma kabinine ve masasındaki parçalara ayrılmış bilgisayara baktı. Gerçek masumiyet diye düşündü. Ve sonra kalkarak Feeney'in ofisinde gezindi. Holloway'in cesedi çoktan siyah morg torbasına koyulmuştu. Genç polisten çıkan kan, bej renkli duvarlarda çılgın bir tablo gibi duruyordu. Operasyon sırasında ona ilaçları hazırlayan sağlık görevlisine duvarı işaret etti. Sen ne anlıyorsun bundan? Görevli de Eve gibi ceset torbasına baktı. Bir tür cinnet gibi bir şey. Lanet olsun bilmiyorum. Daha önce böyle bir şey görmedim. Yani öncesinde ciddi bir kafa travması olması gerek. Adli tıbbı beklemeniz gerekecek. Belki bir beyin tümörü, belki bir emboli, büyük bir nöbet. Çok da gençmiş. 30 bile olduğunu sanmıyorum. 28. Doğu Washington'da gittiği bir iş gezisinden aldığı haber üzerine geri dönmeye çalışan bir nişanlısı vardı. Anne babası ve erkek kardeşi de Baltimore'dan geliyordu. Ve eğer Feeney'i tanıyorsa, dedektif Kevin Holloway, görev başında şehit olan bir polis şeklinde resmi törenle gömülecekti. Çünkü öyle oldu diye düşündü Eve, taşınan ceset torbasına bakarken. İşini yapıyordu ve işini yaptığı için öldü. Eve, nasıl olduğunu bilmiyordu, nedenini bilmiyordu. Ama bugün genç bir EDB polisi işini yaptığı için ölmüştü. Teğmen? Eve kapıya döndüğünde Whitney'i gördü. Efendim? Raporunu mümkün olduğu kadar çabuk istiyorum. Evet efendim. Burada olanlar... Whitney duvara baktı. Bunlar için cevapların var mı? Biraz, ancak cevaptan çok yeni sorular doğuruyor. Morris'in Holloway'e hemen otopsi yapması lazım. Ben Cockburn'de bulduğuna benzer nörolojik bir hasar bulacağına eminim. Cockburn'un bilgisayarında da cevaplar olduğuna inanıyorum fakat gerekli güvenlik önlemleri alınmadan incelenmesi mümkün değil. Ve bugün burada olanlardan kesinlikle dedektif Holloway'in sorumlu olmadığını biliyorum. Medyaya açıklama yapmadan önce Şef Tibble ve valiyle görüşmem gerek. O şekilde düşünmene katılıyorum. Şimdilik diye ekledi. Şimdilik resmi açıklamamız dedektif Holloway'in henüz teşhis edilmemiş bir hastalığın sebep olduğu davranışlarda bulunması ve ölümünün de aynı hastalık nedeniyle olduğu. Bildiğim kadarıyla da gerçek bu. Konu resmi açıklama olduğunda tek kaygımız gerçek olmuyor ama ben gerçeği istiyorum. Bütün yönlerini. Tek önceliğin bu dava olacak Dallas. Diğer bütün davalarını gerektiği şekilde başka dedektiflere aktar ve bu davanın cevaplarını bul. Dışarı çıkarken duraksadı ve arkasını döndü. Dedektif McNabb bilincini kazandı. Kritik durumdan ciddiye geçti. Teşekkürler efendim. Eve, EDB'den çıkarken Rourke'u gördü. Kocası bir duvara yaslanmış, rahat bir tavırla elindeki el ünitesiyle çalışıyordu. Ondan daha az polise benzeyen ya da daha az kurbana benzeyen birini görmemişti. Polis merkezlerinde bulunan diğer topluluğa daha ait görünmesine rağmen yine de içeri tereyağından kıl çeker gibi rahatça girip çıkabiliyordu. Rourke başını kaldırarak ona baktı ve elini karısına doğru uzattı. Yaptığından daha fazlasını yapamazdın. Evet, Eve bunu biliyor, kabul ediyordu. Ama yine de öldü. Ve cinayet silahını kafasına ben koydum. Bilmiyordum. Kimse tahmin edemezdi. Fakat yine de öyle oldu. Dahası o cinayet silahının ne olduğunu bile bilmiyorum. Omuzlarını çevirdi. Her neyse, McNabb uyanmış ve kritikten ciddi duruma geçmiş. Sanırım eve gitmeden önce yanına uğramak istiyorum. Sorgulamak için mi? Önce ona aptal çiçekler vereceğim, tamam mı? Rourke güldü ve karısının ellerini dudaklarına kadar kaldırmış öpmek üzereydi ki Eve hızla ellerini çekip homurdandı. Sevgilim, toplum içinde sevgi gösterilerinden neden utanıyorsun hala bilmiyorum. Toplum başka, polislerin içi başka. Değil mi? Diye mırıldandı Rourke ve birlikte garaja indiler. Ben de seninle geleceğim. Birimiz de Peabody'nin bir şeyler yiyip yemediği ya da bir şeye ihtiyacı olup olmadığına bakar. O kısmı sana bırakıyorum. Eve direksiyona geçti. Tamam geçti, tamam her şey yolundalar konusunda benden daha iyisin. Rourke uzanarak Eve'in saçlarının ucuna dokundu. Dokunmaya ihtiyacı vardı. Kendine çok iyi hakim oldu. Evet, iyi dayandı. Sevdiğin birinin zarar görmesine ya da zarar görme riskine girmesine dayanmak kolay değil. Eve gözlerini kısarak ona baktı. Bazı insanlar kolayı tercih ediyorsa bir ofis çalışanıyla evlenmeli, polis de değil. Doğru sözler. Ama aslında ben Feeney'in bir saat boyunca ölümle burun buruna olmasını izlemenin senin için ne kadar zor olduğunu düşünerek söylemiştim. Kendi başının çaresine de bakardı. O kendini bastırmaya çalıştığı korku artık boğazını demir pençelerle sıkmaya başlamıştı. Pekala. Garajın çıkışında durdu ve başını direksiyona koydu. Pekala, çok korktum. Tanrım, Tanrım, silahı tam olarak nereye tutması gerektiğini biliyordu. Silah tam doğru noktadaydı. Tek bir hamlesiyle Feeney'i öldürebilirdi. Göz açıp kapayana kadar onu öldürebilirdi ve yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Biliyorum. Rourke otomatik pilotu devreye soktu. Hastanenin adresini girdi ve araç trafiğe girerken Eve'in boynunu ovalamaya başladı. Biliyorum bebeğim. Feeney de farkındaydı. Birbirimize baktık ve ikimiz de biliyorduk. Çok çabuk olabilirdi, anında ölürdü. Yapılacak, söylenecek hiçbir şey olmayabilirdi. Lanet olsun. Eve başını koltuğa dayadı ve gözlerini kapadı. Bilgisayarı alması, öncelik vermesi konusunda sıkıştırdım onu. Biliyorum. Biliyorum olanlar, olabilecek olanlar benim suçum değildi ama yine de öyle oldu. Boynu yanağı mosmor halde, Holloway'in silahı bastırdığı aptal sarkık boynunda yaralar var. Kim bilir kaç defa öleceğini düşündü, hayatı gözlerinin önünden geçti. karısını, çocuklarını, torunlarını bir daha göremeyeceğini düşündü. İşi aldığında risklerini de alıyorsun. Birileri bana sık sık bunu söyler. Eve gözlerini açarak ona baktı. Böyle dik kafalı, çok bilmiş şeyler söyledikçe kıçını tekmelememek için kendine hakim olmak zor olmalı. Ah, kesinlikle. Rourke parmaklarını onun yanağında gezdirdi. Ama her seferinde bana yutturmayı başarıyor işte. Eve gülümsedi. Artık 2-3 haftada bir yüzüme darbe yemezsem iyi hissedemiyorum zaten. Ben iyiyim. Evet, öylesin. Hastane lobisinden girerlerken Eve kendine gelmişti. Hemen girişte kamp kurmuş ve bir hikaye kapmaya çalışan onlarca muhabire kurt gibi hırlayacak kadar kendine gelmişti. Yorum yok. Yüzbaşı Ryan Feeney'in kurtarılma operasyonundaki ara bulucu ekibinde sizin de isminiz geçti. Cinayet masası neden bu operasyonda yer aldı? Yorum yok. Bir polis kaynağından aldığımız habere göre dedektif Kevin Holloway, polis merkezine bağlı elektronik dedektiflik birimi içinde birçok polise ateş açmış. Yüzbaşı Feeney'i rehin almış ve operasyon sırasında ölmüş. Eve, üzerine doğru gelen muhabirleri iteleyerek yolunu açarken yanlışlıkla bir kamerayı devirdi. Yorum yok ifadesinin hangi kısmını anlamadınız? Yüzbaşı Feeney'in kurtarılması için başlatılan operasyonda dedektif Holloway'i siz mi öldürdünüz? Eve, duyduğu şey üzerine bir köpek balığınınkileri andıracak şekilde donuk gözlerle muhabire döndü. Komutan Whitney bir saat içinde polis şefi ve New York valisi eşliğinde bugünkü olaya dair bir basın açıklaması yapacak. Eğer bir şeyler çiğnemek istiyorsanız o kemiğe yönelebilirsiniz. Ben sadece hasta bir arkadaşımı ziyaret etmek için buradayım. Eve asansörlere doğru ilerlerken birisi ''Neden böyle bir şey yaptı?'' diye bağırdı. ''Orada ne tür polisler çalışıyor böyle?'' ''Sizin gibi akbabaları içeriyor olsa da insanları korumak ve hizmet etmek için gerekirse canını feda eden türde polisler, lanet olasıcalar!'' diye homurdandı Eve asansöre bindiğinde. Duvara hızlı bir yumruk attığında boğazına kadar bir çiçek aranjmanına gömülmüş yaşlıca bir kadının asansörün diğer köşesine sinmesine neden oldu. ''Bu gecenin lafı olarak bunu kullanacaklar, biliyorum. Biliyorum, beni böyle etkilemelerine izin vermemem gerekirdi. Arada sırada çıkışmamak için çelikten yapılmış olman gerekir Teğmen. Ayrıca bence gayet etkili ve güçlü bir ifadeydi. Etkiliymiş, kıçımın kenarı. Lanet olsun, hangi katta olduğunu da bilmiyorum. Ben öğrendim, 12. Hanımefendi.'' Rourke içten bir ifadeyle asansör arkadaşlarına gülümsedi. ''Sizin katınız?'' ''Ben herhangi bir yerde inebilirim.'' Kadın Eve'in ceketinin altından görünen silahına bakıyordu. ''Herhangi bir katta?'' ''Bir sorun yok.'' Takım elbiseleri içinde son derece şık ve yakışıklı görünen Rourke, yumuşak ve cana yakın bir ifadeyle konuşuyordu. ''Kendisi polistir. Ne kadar güzel bir aranjman bu böyle.'' ''Evet, torunum doğum yaptı da, bir erkek. Tebrikler, eminim çok tatlıdır. Ah, yeni doğan bölümü o halde. 6. Rourke düğmelere bastıktan sonra bedenini Eve'in silahını saklayacak bir pozisyonda tutmaya çalışarak yaşlı kadına döndü. ''Umarım anne ve bebek iyidir.'' ''Evet, çok teşekkürler. İlk torunum. Adı Luke Andrew oldu.'' Yaşlı kadın asansör kapıları 6. katta açıldığında ürkek bir şekilde Eve kaçamak bir bakış attı. Çiçekleri bir kalkan gibi kullanarak dışarı çıktı. ''Ne? Zevk için yaşlı kadınları filan vuran birine mi benziyorum?'' Rourke başını hafifçe yana eğdi. ''Aslına bakarsan o tatlı dilini kendine sakla, bende işe yaramaz. Dün gece öyle dememiştin ama.'' Eve kendini tutamayıp gülmeye başladı ve McNabb'in odasına girerken omuzlarındaki yükün biraz olsun hafiflediğini hissetti. Ama odaya girip McNabb'i yatağın içinde yatarken ve Peabody'yi de yatağın başında otururken gördüğünde o ağırlık geri döndü. McNabb çok genç görünüyordu. Yüzü beyaz çarşafların içinde en az onlar kadar beyaz, gözleri kapalı halde yatıyordu. Bütün aksesuarlarını çıkarmışlar diye düşündü. Yüzükleri ve sıra sıra küpeleri olmadan çıplak, kırılgan ve eksik görünüyordu. ''Ne cılız omuzlar!'' diye geçirdi Eve içinden endişeyle. Donuk yeşil hasta önlüğü hiç de ona uygun görünmüyordu. O bedenin parlak, cesur, aptalca, zevzek bir şeyler giymeye ihtiyacı vardı. Saçları açıktı ve tüm o güzel sarı saçlar geri kalan her tarafı için fazla canlı, fazla sağlıklı kalıyordu. Eve hastanelerden nefret ediyordu. Hastanelerde insanı çırılçıplak soyup, makinelerin her nefesini saydığı dar bir yatakta güçsüz ve tek başına bırakıyorlardı. "Onu buradan çıkaramaz mıyız?" diyen kendi sesini duydu Eve. "Onu buradan ayarlayacağım," diye fısıldadı Rourke kulağına. Elbette ayarlardı. Kendisi orada kapı eşiğinde afallamış halde dikilirken Rourke her şeyi ayarlardı. Eve kendine kızarak içeri adım attı. "Peabody?" Peabody'nin kafası ona doğru döndü. Yüzünde gözyaşı izleri vardı. Eli çarşafta biraz ilerledi ve McNab'in elini tuttu. "Kendine geldi. Doktor iyiye gittiğini söylüyor. Kötü bir şekilde vurulmuş ama. Olay yerinden ayrılıp hastaneye gelmeme izin verdiğin için sağ ol." "Kendine geldiğini duydum." "Evet, o." Peabody duraksadı. Derin bir nefes aldı ve kendini toplamaya çalıştı. "Birkaç kere kendine gelip gitti. Neler olduğu konusunda kafası biraz karışıktı ama konuşabildi. Bir beyin hasarı bulamadılar. Kalbine de sert bir darbe almış ve sanırım doktorlar o konuda biraz endişeli. Çünkü kalp ritmi hala biraz düzensiz. Ve sağ tarafında his yok. Geçici olduğunu düşünüyorlar. Fakat şu anda sağ kolu ve bacağını oynatamıyor." 10. ayrımın sonu. Sayfa 88. Devamı 11. ayrımda.